Ayrım 15.
Kıyıda avcılıkla geçinen kızılderililere de rastlanıyor. Bunlar biraz daha uygar. Başka kızılderililer aracılığıyla Castilette köyü ve La Veda adlı kasabayla alışveriş yapıyorlar. Antonio oralara gitmek istemiyor hiç. İçinde bulundukları kaçakçı gemisi fırtınadan Guajiro topraklarına sığınmak zorunda kaldığında kızılderililerle aralarında savaş çıkmış, birkaç kızılderiliyi öldürmüşler. Ama Antonio beni Guajiro topraklarının yakınına kadar götürmeyi üzerine alıyor. Yolun geri kalanını aşmak da bana düşüyor. Söylemek gereksiz ama bütün bunları anlayabilmek çok güç oluyor. Antonio'nun kullandığı sözcüklerden pek çoğu sözlükte yok. Evet, seller götürüyor bu gece. Pencerenin kenarındayım. Epey önce tahta bölmelerden koca bir kalas söktük. Bunu penceredeki parmaklıkları bir adam geçecek kadar genişletmekte kullanacağız. İki gece önce yaptığım deneyde ince demir çubukların kolayca eğildiğini gördük. Listo, hazır mısın? Antonio'nun parmaklıklara yapıştırdığı yüzü beliriyor. Matirotta ve Brontanyan'ın yardımıyla tahtaya bir abanışta parmaklık eğilmekle kalmıyor, yuvasından bile çıkıveriyor. Beni kaldırıp itiyorlar. Kaybolmadan önce kıçıma kıçıma şaplaklar iniyor. Bu şaplaklar dostlarımın tokalaşması. Avludayız. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor. Çünkü doma çarparken büyük bir gürültü yapıyor. Antonio elimden tutup beni duvara kadar götürüyor. Duvarı aşmak çocuk oyuncağı. Yüksekliği 2 metreden fazla değil. Üstünde cam kırıkları elimi kesiyor. Önemi yok. Yallah. Bizim namussuz Antonio 3 metre ilerisini görmeye engel olan yağmurda yolunu bulabiliyor. Yağmurdan faydalanıp köyün içinden geçiyor. Sonra ormanla kıyı arasındaki yolu tutuyoruz. Gecenin bu geç saatinde bir ışık. Ormana dalmak zorundayız. Neyse ki pek sık değil. Az sonra yeniden yola çıkıyoruz. Yağmur altında gün ışıyana dek yürüyoruz. Yola çıkarken bana bir koka yaprağı verdi. Cezaevinde ondan öğrendiğim gibi çiğniyorum. Güneş doğduğunda hiç yorgun değilim. Çiğnediğim yaprağın etkisi hiç kuşkusuz. Aydınlığa rağmen koşuyor arkadaşım. Hepsi aynı uzunlukta birbiri ardına gelen sıçramalarla ilerliyor. Havayı kulaçlarcasına kollarını sallıyor. Bir ses duymuş olmalı. Beni ağaçların arasına sürüklüyor. Yağmur dinmek bilmedi. Gerçekten de bir traktörün çektiği silindir önümüzden geçiyor. Yolu düzlüyorlar herhalde. Sabahın 10:30. Yağmur dindi, güneş açtı. Yolda değil de otların üzerinde 1 kilometre gittikten sonra ağaçların arasına dalıyoruz. Çok sık bir bitkinin dibine uzanmış yatıyoruz. Çevremize diken dolu yoğun bir bitki örtüsü. Korkacak şeyimiz yok sanıyorum ama Antonio ne sigara içiyor ne de alçak sesle konuşturuyor. Yapraklardan çıkardığı sıvıyı hiç durmadan yuttuğunu görünce ben de onun gibi yapıyorum ama daha ağırdan alıyorum. Bana gösterdiği küçük kesede 20'den fazla yaprak var. Ses çıkarmadan gülümseyince karanlıkta inci gibi dişleri parlıyor. Ortalıkta sivrisinekten geçilmediğinden bir puro çiğnedi ve nikotin dolu tükürükle yüzümüzü ve ellerimizi sıvadık. Artık rahatız. Akşamın 7'si. Hava karardı ama mehtap var. Elini saatine götürüp 9'u göstererek Luvia, yağmur diyor. Saat 9'a yağmur yağacağını anlıyor, yeniden yola çıkıyorum. Ona yetişebilmek için kollarımla havayı kulaçlayıp sıçrayarak yürümeyi öğrendim. Güç değil bu iş. Üstelik hızlı yürürsek bu kadar çabuk ilerleyemeyiz. Oysa koşmuyoruz da. Gece bir otomobil, bir kamyon ve 2 eşeğin çektiği arabanın yoldan geçmesi için 3 kere ormana dalmamız gerekti. Çiğnediğim yapraklar sayesinde yorgunluk duymuyorum derken gün doğuyor. Yağmur duruyor, aynı şeyi yaparak 1 kilometre kadar otların üstünden gidip gizlenmek üzere ormana dalıyoruz. Bu yaprakların tek kötü yanı uykuya engel olmaları. Yola çıktığımızdan beri gözümüzü kırpmadık. Antonio'nun göz bebekleri o kadar büyümüş ki gözünün rengi seçilemiyor. Benimkiler de öyle olmalı. Gecenin 9'u, yağmur yağıyor. Yağmak için bu saati bekliyor sanki. Tropiklerde yağmur belirli bir saatte yağarsa, ay biçim değiştirene kadar hep aynı saatte başlayıp, aynı saatte kesileceğini sonradan öğreniyorum. Bu gece yürümeye başladığımızda sesler duyuyor, ardından ışık görüyoruz. Castilette diyor Antonio. Hiç duraklamadan elimi tutuyor, ağaçların arasına dalıyoruz. 2 saat süren zorlu bir yürüyüşten sonra kendimizi yeniden yolda buluyoruz. Yürüyoruz, daha doğrusu bütün gece ve sabahın bir bölümünde sıçrayarak yol alıyoruz. Güneş giysilerimizi üstümüze kuruttu. 3 gündür sırılsıklandık. İlk gün yediğimiz bir parça ham şekerin dışında 3 günden beri ağzımıza tek lokma koymadık. Antonio'ya zarar verebilecek kişilere rastlamayacağımızdan emin. Kayıtsızca ilerliyor. Saatlerden beri toprağı dinlemedi. Yol kumsal boyu uzandığından Antonio bir sopa kesiyor. Şimdi nemli kumlar üstünde yürüyoruz. Yolu bıraktık. Antonio duruyor ve 50 santim eninde iyice yassılmış, denizden çıkıp kuru kumlara kadar gelen geniş bir iz inceliyoruz. İz boyu gidiyor ve geniş bir daire halini aldığında sopasını batırıyor. Çektiğinde sopanın ucuna yumurta sarısı gibi bir sıvı bulaştığını görüyoruz. Ellerimize kumu kazıyoruz. Az sonra yumurtalar beliriyor. Sayılarını kestiremiyorum ama 300-400 var. Bunlar deniz kaplumbağası yumurtaları. Kabukları yok. Yalnızca ince bir zarla çevrili. Antonio gömleğini çıkarıyor. İçini yumurtayla dolduruyoruz. Belki 100 yumurta var gömleğin içinde. Sonra kumsalı bırakıp yolu geçerek ağaçların arasına dalıyoruz. Meraklı bakışlardan uzakta yumurtaları yutuyoruz. Antonio yalnız sarısını yiyor. Keskin dişleriyle yumurtayı kaplayan ince zarı yırtıyor, beyazını akıtıyor. Sonra bir yumurta kendi içiyor, bir tane de bana içiriyor. Birini yutup diğerini bana uzatarak yığınla yumurta açıyor. Tıka basa doyunca ceketlerimizi yastık yapıp uzanıyoruz. Antonio, manana su güesse solo dos dias mas. Yarın tek başına 2 gün daha yürüyeceksin. Yarından sonra ortalıkta polis kalmayacak diyor. Son sunur karakolunu da gece 10'da geçiriyoruz. Köpek havlamaları ve pencereleri aydınlık bir evden anlıyoruz sınır karakolunda olduğumuzu. Antonio bütün bunları tereyağından kıl çekercesine atlatıyor. Bütün gece en ufak bir tedbir almadan ilerliyoruz. Yol geniş değil ama üzerinde sık sık insan geçtiği belli. Çünkü bir tek ot yok. Genişliği 50 santim kadar ormanın kıyısından ve kumsalın 2 metre kadar üstünden gidiyor. Yolda yer yer at ve eşek izleri görüyoruz. Antonio koca bir ağaç kökünün üstüne çöküp oturmamı işaret ediyor. Güneş ortalığı kasıp kavurmakta. Saatim 11'i gösteriyor. Güneşe bakılırsa öğlen olmalı. Yere çaktığımız küçük sopa en ufak bir gölge vermiyor. Demek ki öğlen. Saatimi 12'ye getiriyorum. Antonio koko yapraklarıyla dolu kesesini boşaltıyor. İçinde 7 tane var. 4'ünü bana veriyor, 3'ünü kendine ayırıyor. Biraz uzaklaşıp ormana dalıyoruz. 150 Trinidad doları ve 60 florinle dönüp paraları ona uzatıyorum. Şaşkın şaşkın yüzüme bakıyor, paralara dokunuyor. Nasıl bu kadar yeni kaldıklarını ve paraları kuruttuğumu görmediği halde nasıl ıslanmadıklarını merak ediyor. Paralar elinde bana teşekkür ediyor. Uzun uzun düşündükten sonra 6 tane 5 florinlik 30 florin ayırıyor ve gerisini bana veriyor. Diretmeme rağmen fazlasını almıyor. O an Antonio'da bir değişiklik oluveriyor. Burada ayrılmamız kararlaştırılmıştı. Ama bir gün daha beni götürmek ister gibi. İşaretle bir gün daha gelip sonra döneceğini anlatıyor. Yumurta sarılarını yutup kuru yosunları ateşlemek için yarım saat kadar taşları birbirine sürterek güçlükle purolarımızı yakıyor, yola koyuluyoruz. 3 saattir yürüyoruz derken bir atlı bize doğru yaklaşıyor. Adamın başında kocaman bir hasır şapka, ayağında çizmeler var. Pantolonu yok, deriden mayo gibi bir şey. Yeşil bir gömlek ve askerlerinkini andıran rengi atmış yine yeşil bir ceket giyiyor. Silah olarak çok güzel bir karabinası, belinde de koca bir tabancası var. Antonio atlıyı çok uzaktan tanımış, bana bir şey söylememişti. Kimin geldiğini anladığı açıkça belliydi. En azından 40 yaşlarında görünen bu iri yarı adam atından iniyor, karşılıklı birbirlerinin omuzuna vuruyorlar. Bu kucaklaşmayı sonradan pek çok yerde göreceğim. Bu kim? Firar arkadaşı, Fransız. Nereye gidiyorsun? Kızılderili balıkçıların mümkün olduğu kadar yakınına. Kızılderilerinin topraklarından geçip Venezuela'ya girmek, orada da bir yolunu bulup Aruba'ya ya da Curuçao'ya dönmek istiyor. Guajiro Kızılderilileri olmak çok kötü diyor adam. Silahlı değilsin. Al. Deri kılıfıyla sarı, sapı pırıl pırıl boynuzdan bir kama uzatıyor. Yolun kıyısına oturuyoruz. Pabuçlarımı çıkarıyorum, ayaklarım kan içinde. Antonio ile arkadaşı hızlı hızlı konuşuyorlar. Guajiro'dan geçme projemden hoşlanmadıkları belli. Antonio'ya ata binmemi işaretliyor. Pabuçlar omuzumda, yaralarımın kuruması için bir süre çıplak ayakla duracağım. Bütün bunları yaptığı işaretlerden anlıyorum. Yabancı ata biniyor, Antonio bana elini uzatıyor ve Antonio'nun dostunun arkasında dört nona gidiyorum. Bütün gün ve gece at üstünde yol alıyoruz. Zaman zaman duruyoruz. Bana anasonlu içkiyle dolu bir şişe uzatıyor. Biraz biraz içiyorum. Gün aşırken yine duruyor. Güneş yükselmekte, bana demir gibi sert bir peynirle iki peksimet, altı koko yaprağı ve yaprakları içine koymak için su geçirmeyen, bele bağlanan özel bir kese armağan ediyor. Antonio'ya yaptığı gibi beni de kucaklayıp omuzuma vuruyor. Atına atlayıp dört nala uzaklaşıyor. Kızılderililer. Saat bir oluncaya dek yürüyorum. Ne orman var ufukta, ne de bir ağaç. Yakıcı güneşin altında deniz gümüş gibi parıldıyor. Pabuçlarım sol omuzuma asılı, yalın ayak yürüyorum. Uyumaya karar verdiğim sıra uzakta 5-6 ağaç ya da kumsalın epey berisinde bir kayalık görür gibiyim. Uzaklığı göz kararıyla ölçmeye çalışıyorum. Belki 10 kilometre var. İrice bir yarım yaprak çıkarıp çiğneyerek yeniden yola koyuluyorum. Bir saat sonra da 5-6 şey seçebiliyorum. Bunlar ot, saman ya da açık kahverengi yaprak damlı kulübeler. Birinin dumanı tütüyor. Sonra bir takım adamlar seçiyorum. Onlar da beni gördüler. Çığlıkları ve topluluğun denize doğru yaptığı hareketleri seçebiliyorum. Derken kıyıya hızla yaklaşan tekneler dikkatimi çekiyor. Bu teknelerden 10 kişiye yakın insan çıkıyor kumsala. Herkes evlerin önüne birikmiş ve bana bakıyor. Edep yerlerinin üstünde sarkan bez gibi şeylerin dışında erkeklerle kadınların çıplak olduğunu açıkça seçebiliyorum. Ağır ağır onlara doğru yürüyorum. Üçü yaylarına dayanmış, ellerinde ok tutuyor. Ne bir dostluk ne de bir düşmanlık belirtisi sezebiliyorum. Bir köpek havlıyor, hırsla üstüme saldırıyor. Baldırımın altını ısırıp pantolonumun bir parçasını koparıyor. Yeniden saldırıya geçtiğinde de nereden çıktığı anlaşılmayan küçük bir oku kıçına yiyip, sonradan bu okun uzun bir boruyla atıldığını öğreniyorum. Uluyarak kaçıyor ve evlerden birinde kayboluyor. Beni iyice ısırdığında topallayarak yaklaşıyorum. Kalabalığın 10 metre yakınındayım artık. Ne kımıldayan var ne de konuşan. Çocuklar analarının ardında. Bakır rengi, çıplak, adeleli nefis vücutları var. Kadınların göğüsleri dik, sert, uçları büyük. Yalnız birinin göğüsleri kocaman ve sarkık. İşlerinden birinin duruşu öylesine soylu, çizgileri o kadar ince, ırkının tartışılmaz soyluluğu öylesine belirkin ki doğru ona gidiyorum. Ne yayı var ne de oku. Boyu benimki kadar uzun. Kaşlarına kadar inen bir tutam perçemiyle saçları düzgün kesilmiş. Arkadan kulak memelerine kadar inen simsiyah saçları neredeyse mor. Gözleri çelik gri ise, ne göğsünde ne de kollarında ne de bacaklarında kıl var. Bakır rengi kalçaları adaleli, düzgün, ince bacakları da öyle. Ayakları çıplak, onun 3 metre ötesinde duruyorum. Birden 2 adım atıyor ve gözlerimin içine bakıyor. İnceleme 2 dakika sürüyor. Bir tek çizgisi bile olmayan bu yüz, çekik gözlü bir bakır heykel gibi. Sonra gülümseyip omzuma dokunuyor. Bunun üzerine herkes yanıma sokulup bana dokunuyor. Genç bir kızıl derili kız elimden tutarak kulübelerden birinin gölgesine sürüklüyor. Orada pantolonumun paçasını sıvıyor. Herkes çevremde halka olup oturmuş. Adamın biri yaktığı puroyu uzatıyor. Alıp içmeye koyuluyorum. Puroyu nasıl içtiğimi gördüklerinde başlıyorlar gülmeye. Çünkü onlar ister erkek olsun ister kadın yanık ucunu ağızlarına sokup içiyorlar puroyu. Yaram pek kanamıyor ama büyükçe bir madeni paranın yarısı kadar parça kopmuş. Kadın kılları koparıyor, iyice temizledikten sonra küçük bir kızın getirdiği deniz suyuyla yıkıyor. Kanatmak için suyla yaranın üstüne bastırıyor. Bu kadarıyla da yetinmeyip sivri bir demir parçasıyla büyüttüğü diş izlerini tırmalıyor. Herkes bana baktığı için renk vermemeye çalışıyorum. Başka bir genç kızılderili kız da bana yardım etmek istiyor ama benimki onu sertçe itiyor. Bu harekete kes kes gülüyor. Kendisine ait olduğumu belirtmek istediğinizi anlıyorum. Herkes de buna gülüyor zaten. Sonra pantolonumun paçalarını dizlerin epey üstünde kesiyor. Getirilen yosunları bir taş üzerinde hazırlayıp yaranın üstüne koyuyor. Pantolonumun paçalarından yaptığı bezlerle sarıyor. Eserinden memnun, işaretle kalkmamı istiyor. Kalkıyor, ceketimi çıkarıyorum. Tam o sıra gömleğimin aralığından boynumun altına dövmeyle yapılan kelebeği görüyor. Dikkatle bakıp diğer dövmeleri de fark edince daha iyi görebilmek için gömleği eliyle çıkarıyor. Kadın erkek hepsi göğsümdeki dövmelerle pek ilgileniyorlar. Sağımda, solumda bir kadın kafası, karnımda bir kaplan kafası, omurga kemiğim boyunca çarmıha gerilmiş bir denizci, belimde de avcılar palmiyeler, filler ve kaplanlarla boydan boya bir kaplan avı. Bu dövmeleri fark edince adamlar hepsi görüşlerini açıklıyor. Bu andan sonra erkekler tarafından kesinlikle benimsendim. Kadınlar şefin gülümseyip omuzuma dokunduğu an beni kabullenmişlerdi zaten. Kulübelerin en büyüğünden içeri giriyoruz. Ve orada iyiden iyiye şaşırıyorum. Kulübenin içi iyice bastırılmış kızıl toprak. 8 kapısı var. Yuvarlak tavanın kirişlerine saf yünden rengarenk canlı renklerle dolu hamaklar asılı. Ortada yuvarlak ve yassı bir taş. Bu koyu renk cilalı taşın çevresinde oturmak için başka yassı taşlar. Duvarda bir sürü çifte bir asker kılıcı çeşitli boyutlarda yaylar asılı. İçinde bir insanın yatabileceği koca bir deniz kaplumbağası kabuğu. Birbiri üstüne son derece düzenli olarak dizilen taşlardan yapılma şömine. Taşlar arasında en ufak bir harç izine rastlamadım. Dikkatim çeken şeylerden birisi. Masanın üstünde yarım su kabağı, dibinde de 2-3 avuç inci. Bir tahta kap içinde ekşimtırak çok iyi alkole dönüşmüş meyve suyu. Bir muz yaprağı üstünde de en azından 2 kilo gelen koca bir ızgara balık sunuyorlar. Yiyip içmeye devam ediliyor. Ağır ağır atıştırmaya koyuluyorum. Yemeğim bittiğinde kadın elimden tutup kumsala götürüyor. Deniz suyuyla ellerimi ve ağzımı yıkıyorum. Sonra geri dönüyoruz. Halka olup oturuyorlar. Yanımda elini dizime koyan genç kızılderili kız bir takım hareket ve sözlerle birbirimizle ilgili bilgiler edinmeye çalışıyoruz. Birden şef ayağa kalkıyor. Kulübenin dibine doğru yürüyor. Beyaz bir taş parçasıyla dönüp masanın üstüne bir takım şekiller çiziyor. Önce çıplak kızılderililer, köyleri, sonra deniz. Kızılderili köyünün sağında pencereli evler, giyimli erkek ve kadınlar. Erkeklerin elinde bir tüfek ya da sopa var. Solda başka bir köy. Erkeklerin pis yüzlü, tüfekli ve şapkalı, kadınları giyimli. Ben resimlere uzun uzun bakınca bir şey unuttuğunu fark ediyor ve Kızılderili köyünden sağdaki kente, bir de soldakine giden iki yol çiziyor. Kendi köylerine göre yerlerini belirtmek için sağda, Venezuela yönünde yuvarlak ve her yanından çıkan çizgilerle bir güneş. Kolombiya yönünde de ufuk çizgisiyle kesilen başka bir güneş yapıyor. Yanılmaya yer yok. Güneş bir yanda doğuyor, öbür yanda batıyor. Genç şef gururla eserine bakıyor. Ötekiler de sırayla bakıyorlar. Ne demek istediğini iyice anladığımı görünce tebeşirini alıyor, köyleri siliyor. Yalnız kendi köyü kalıyor ortada. Çizdiği köylerdeki insanların kötü, yalnız kendi köyünün iyi olduğunu belirtmek istediğini anlıyorum. Bana mı anlatıyorsun bunu dostum? Islak günde masa siliniyor. Kuruyunca tebeşir parçasını elime tutuşturuyor. Resimlerle hikayemi anlatma sırası bende. Benim işim onunkinden karmaşık. Yanında silahlı iki kişi bulunan, elleri bağlı bir adam çiziyorum. Silahlılar adama bakıyorlar. Sonra aynı adam koşuyor, iki kişi de silahlarını doğrultmuş ardından geliyorlar. Aynı görüntüyü 3 kere çiziyorum ama sonuncusunda polisler durmuş. Ben, kızılderililer, köpek ve hepsinin önünde kollarını açarak yanıma yaklaşan şefe doğru koşuyorum. Resmin pek kötü olmamalı. Erkekler uzun uzun konuşuyorlar. Reis resimdeki gibi kollarını açıyor. Anladılar beni. Aynı gece Kızılderili kız beni içinde 6 kadın ve 4 erkeğin yaşadığı kulübesine götürüyor. 2 kişinin eline kolayca yatabileceği rengarenk yünden nefis bir hamak asıyor. Hamakta daha önce de yatmıştım, uzunlamasına. O başka bir hamağa uzandı ama enine yatıyor. Ben de onun gibi yatınca yanıma geliyor. Gövdeme, kulaklarıma, gözlerime ve burnuma ince uzun ama pürtüklü, ufak ama çizgili yara izleriyle dolu parmaklarıyla dokunuyor. İnci dolu istiridyeleri çıkarmak için daldıklarından mercan kayalaklarına değip kesiyorlardı ellerini bu şekilde. Ben de yüzünü uzun uzun okşayınca ince ve nasırsız bulunduğuna hayret ettiği elimi avuçlarına alıyor. Bir saat süren hamak sefasından sonra kalkıp şefin büyük kulübesinin yolunu tutuyoruz. İncelemek üzere 15'lik ve 16'lık Saint Etienne tüfekleri veriyorlar. 6 kutu dolusu da kurşunları var. Kızılderili kız, orta boylu, gözleri şefinkiler gibi çelik grisi, ortadan ayırıp ördüğü saçları kalçalarına kadar iniyor. Göğüsleri dik, sert ve armut biçiminde. Uçları bakır rengi, gövdeden daha koyu renk ve çok uzun. Öpeceğine ısırıyor adamı, öpüşmeyi bilmiyor. Uygar insanlar gibi öpüşmeyi kısa sürede ona öğrettim. Yürürken yanım sıra gitmek istemiyor. Ne yapıp ettiysem kandıramıyorum, hep ardımdan geliyor. Kulübelerden biri boş ve kötü halde. Diğer kadınlarınla yardımıyla damına Hindistan cevizi yaprakları döşüyor. Duvarları kırmızı kirli toprakla sıvıyor. Kızılderililerde çeşit çeşit madeni araç var. Bıçak, kama, pala, balta, çapa, bir de demir dişli yaban. Bakırdan alüminyum tencereler, çiçek sulamaya yarayan kovalar, demir tahta fıçılar da çıkıyor ortaya. Saf yünden örülmüş püsküller, kan kırmızısı koyu mavi, simsiyah, kanarya sarısı resimlerle süslü kocaman hamaklar geliyor. Ev kısa sürede tamamlanıyor ve kız, diğer kızılderililerden aldıklarını, bir eşek koşumu ateş yapmak için sacayak üstüne oturtulmuş bir yuvarlak, enine 4 kişinin yatabileceği bir hamak, bardaklar, teneke kaplar, tencereler vesaire içeri taşıyor bunları. Köye geldiğimden bu yana 15 gündür birbirimizi okşuyoruz ama sonuna kadar gitmeyi reddetti. Bir şey anlamıyorum. Beni tahrik eden kendisi, tam sırası gelince de istemiyor. İncecik beline bağladığı iple önüne astığı beyaz parçası dışında üstüne bir şey giymiyor. Arkası bile açıkta. Biri ortada, diğeri iki yanda 3 kapısı bulunan kulübemize törensiz mörensiz yerleşiyoruz. Yuvarlak evin 3 yanındaki kapılar bir ikizkenar üçgen meydana getiriyor.